Ayrım 9 Akrep Eşber Yağmur Dereli Sayfa 95. Patrick Süskind güvercinde tanrısal ruhun, özgürlüğün, barışın simgesi güvercinin, binlerce yıldır evrensel sürgünlüğü bir yazgı gibi yaşayan, zulme uğramış, acılı etnik bir topluluğun bilinç altında nasıl tehdit edici paranoyak bir metafora dönüşebileceğini öyküledi. Kapının önünde beliren davetsiz misafir güvercinin varlığında kutsal ruh simgesi özgürlük ve barış imgesi tersine çevriliyor. Güvercin özgür egemen toplumların iktidar imgesi olarak kabullenilip reddediliyor, suçlandırılıyordu. Aynı toplumsal bilinçaltından hareket eden Harold Pinter'ın oyunlarında güvenli iç mekana açılan ve dışarısının yani iktidarın tehdit edici varlığını her an içeri almaya hazır olan kapının fiziksel konumu ve işlevi dışında ürkütücü soyut bir anlam ve işlev kazanması gibi ya da Charlot'un abartılı polis korkusu ve dalkavukluğunda beliren iktidar birey ilişkisi ironisindeki trajikomik durum gibi. Her üç örnekte de dramatik, komik ya da trajikomik olan bir toplumun psikolojik iç gerçeği de geniş bir alanda kurumlaşarak, çeşitli baskı stratejileri uygulayan ideolojik iç gerçeği de geniş bir alanda kurumlaşarak, çeşitli baskı stratejileri uygulayan ideolojik dış gerçeğin, yani iktidar gerçeğinin karşılaşmasından doğuyordu. Akrep metaforu bazen mide bulandırıcı bir güvercine, bazen yok edici bir kapıya, bazen de bireyin önünde cüceleşip beceriksiz bir soytarıya indirgendiği, belinde yasallaşmış işkence aleti copuyla asık yüzü dev bir polise dönüşerek çoğul görünümler kazanıyordu. Türü ne olursa olsun baskının niteliğindeki ve boyutundaki artış niteliğini de değiştiriyor, maruz kalan toplumun üyesi sanatçının bilinçaltında algılanış biçimini etkiliyordu. Kullanılan imgeleri çeşitliyor, anlamı daha da damıtıp soyutlamayı derinleştiriyordu. Soyutlamadaki derinlik sanatçının nihilizmindeki derinleşme ile de doğru orantılıydı. Bu nedenle Pinter git gel dolapta iki kiralık katilin beklediği, dışarısı tarafından tümüyle ele geçirilen ve sistemli olarak kontrol edilen iç mekanda bir kaos tasarımına yöneldi. İnsan yaşamının tüm alanlarını ele geçirmiş, amorf, tanımı yapılamayan ve aslında hükmetmek için hiçbir belirli ideolojiye de sorunlu bir gereksinim duymayan modern iktidarın işleyişindeki mekanikliği, mekanik bir aygıt ile simgeleyerek görselleştirdi. Katiller iktidar mekanizmasının sadece birer unsuru, çarkın birer dişlisiydiler. O bekleyişte tuzağın kimin için kurulduğu belli değildi. Önseme dışarıdaki birini işaret ediyor gibiydi. Oysa eylem anını bildiren emir geldiğinde biri diğeri tarafından yok edildi. O biri en çok soru soran sistemi sorgulayandı. Benzer şekilde sistemi sorgulayandı. Benzer şekilde Peter Handke, Kaspar adlı oyununda rakama indirgenen 20. yüzyılın kitle insanını denetleyen, yönlendiren, amorf iktidarın ezici gücünü, hoparlörlerden gelen mekanik seslerin Kaspar üzerinde uyguladığı terörle yansıttı. Handke oyununda başlangıçta sahnedeki figüre yönelik olan bu sessel işkenceyi çok geçmeden seyirciyi de felç eden bir kakafoniye dönüştürdü. Yazarın amacı yarattığı kaotik estetik içinde işitsel uzam üstünde kat kat yükselişini göstererek sahnede silinen Kaspar'ın ve parterde hiçlenen seyircinin gerçek dünyadaki karşılıkları üzerinde düşünmemizi sağlamaktı. Görünmezliğin iktidarı. Yağmur Dereli'nin oyununda birinci mahkumun daracık hücresinin nemli duvarında yaşamak için uygun ortamı bulan, somut varlığı ile görünür ve tehlikeli olan akrep, oyunun ilerleyen bölümlerinde soyut, görünmeyen, tehdit edici bir metafora dönüşür ve uzam dışına açılır. Yazar mahkumlar kadar kurban arayan tuzaklarla dolu yerleşik düzende, özgür yaşam yanılsaması içindeki insanların da hiçbir güvencesi olmadığı yolundaki mesajını toplumun ortak bilinçaltına gönderirken, seyircinin akrebin varlığını sürdürmesini olanaklı kılan koşullar üzerinde düşünmesini sağlar. Oyunda henüz tanımlanabilir biçimde sistemleşmiş, mücadele edilebilir bir iktidar olgusu ve anlayışını alegorize eden Akrep, Pinter ve Handke'nin söz edilen oyunlarında mekanik aygıtlar aracılığıyla daha soyut, daha gizli, daha tanımlanamayan, baş edilmesi olanaksız bir dış güç, iktidar imgesi olarak uzamdaki yerini alır. Her iki yazarın da adı geçen oyunlarda yansıttığı iktidar tipi, Akay'ın Foucault incelemesinde ele aldığı, demokratik toplumlardaki yatay geçişli, transversal modern iktidar biçimidir ve görünmezliğin iktidarı olarak yapılanmıştır. Bu şekilsiz iktidar yapısı içinde kontür gerilla ile modern toplumların ilişkisinin yanı sıra siyaset, mafya, bilim, karteller ve benzeri kısacası tekelci tüm güçlerin bir arada barındığını söyleyebiliriz. Modern iktidar bireyselleştirilerek görünür kılınan, nesnelleşen bireyi kendisini göstermeden git gel dolapta ve kasparda örneklenen biçimde yazarın seçtiği metamorfik düzenekler aracılığı ile görünmeden denetleyip yönetmektedir. Bir başka yazar Samuel Beckett, Godot'u beklerken de Platon'dan bu yana evrensel aklı rehber edinip kusursuz dünya ütopyasını gerçekleştirme yolunda gururla ilerlediğini sanan modern insanlığın haşır gününün kıyametinin hemen sonrasını görselleştirmiş gibidir. Önümüzde uzanan çorak dünyada artık ne bireyselleştirilen insanın, ne kitlelerin, ne de iktidarlara karşı gelişlerin direnme biçimlerinin önemi vardır. Adeta bir dilsizleşmenin, tarih ve bilinç dışı oluşun oyunu olan bu oyunda, bir zamanlar insan dünyasına özgü olduğunu anımsayabildiğimiz, konvansiyonel eylemin, düşüncenin ve sözün ötesinde tanımlanamayan, çok farklı bir zaman ve mekan boyutuna geçtiğimizi hissederiz. Vladimir ve Esl Ragon bu ani geçişin şokunu ve şaşkınlığını yaşarlar. Düşünemez, eyleyemez ve şizofrenik sabuklamalar dışında konuşamazlar. Sadece dürtüsel olarak atalarının abartılı benlik algısı ile icat ettiği "düşünüyorsam varım" önermesine, bir eylem ortaya koyma sayıntısına, kurmaca zamanına, öğrenilmiş korkularına, dayatılarak edindirilmiş bilgiye, bir dış güç tarafından denetlenme ve yönetilmeye mekanik bir biçimde koşulludurlar. Saçma eylemlerinin, sabuklanmalarının özünde yatan, kendilerine bildik dünyanın güvenli atmosferini sağlayacak olan bu koşullanmalardır. Ve bunlar oyun boyunca yönelişlerinin ve konuşmalarının özünde belirir. Bu bağlamda gelmesi beklenen ama gelmeyecek olan Godot, tıpkı insanlığın başlangıcında sonlu olma durumu ile baş edebilmek için varlığını bir dış güce bağlayarak sonsuzluğu yakalamaya çalışan ve bunu tanrı kavramında bulan ilk insan gibi kendi merkezini kaybetmiş bu iki insan taslağı içinde özlenen bir dış iktidar metaforu olarak belirir. Beckett oyununda tarihin başlangıcından beri çeşitli biçimlerde sistemleşen, insanın içsel ve dışsal özgürlük alanlarını daralttıkça, kendi direnme biçimlerini yaratan iktidarın, katlanılamayan, baş edilemeyen, kaos durumunda insan tarafından yeniden üretilmesi zorunluluğunda insanlık için en umutsuz olanı görür. Ona göre sanki Zeus'un her seferinde yeniden dirilişi ya da diriltilişi, kaosa kendi düzenini kabul ettirmesiyle sonuçlanacak, insanlık için her şey, her seferinde gelinen sıfır noktasında yeniden başlayacaktır. Oysa bu bir başlangıç değil, insanlığın ölümüdür. Ölüm halini oyunda Pozzo-Lucky ilişkisinde alegorize eder. Bu ikili figür, iktidar birey arasındaki döngüsel, ölümcül ilişkinin soyutlamasıdır. O nedenle Beckett Godot'u sahneye getirmez. Son derece bilinçli olarak insanlığı bir süre için kendini emin kollarına bırakacağı ve daha sonra karşı koyacağı bir dayanaktan yoksun bırakır. Bu bir anlamda iktidar olgusunun, ona karşı geliştirilen direnç odaklarının ve bu beyhude çabadan üretilen anlamın, kısacası insanlığın yaşam dediği başarısız oyunun sanatçının zihninde tümden reddedilişidir. Beckett'in yarattığı vizyonda Pozzo ve Lucky'ye rağmen ne akrep vardır ne de onun kıskacındakiler. Hepsi de insanlığın uzak geçmişinde yer alan, yaşam sanılan unutulmuş bir oyunun öğeleridir. İktidar ve direnç. Şüphesiz ki Foucault'un değindiği gibi her tarihsel oluşum kendi iktidar ve direnme biçimini oluşturdu. Yunan'ın kahramanlık çağında ürettiği destanlarda beliren iktidar direnç diyagramı, antik altın çağ diyagramı, orta çağ, Rönesans, 17. yüzyıl diyagramları ile 19. yüzyıla gelinceye kadar, yani Batı dünyası liberal ekonomiye, onun ürettiği değerler evrenine, giderek normların egemenliğindeki disiplinci toplum yapısına ve nihayet 20. yüzyılın şekilsiz görünmez modern iktidarına teslim oluncaya kadar hep farklı iktidar direnç diyagramları oluşturdu. Bu bağlamda Doğu ve Batı toplumları da kendilerine özgü iktidar direnç diyagramları yarattı. 20. yüzyıl Batı dünyasındaki iktidar ve direnme, daha doğrusu 20. yüzyıl sanatında karşılıklarını bulduğumuz ve yukarıda tiyatro yazımında imgesel, metaforik örneklerle açımlamaya çalıştığımız iktidar ve direnmeme biçimlerini bu yana bırakırsak, insanlığın politik, ekonomik, sosyal ve etik gerçekliğini oluşturan güçlerin net bir analizinin yapılabildiği, çelişkilerin karmaşık da olsa gün ışığında görünebilir olduğu tarihsel dönemlerde, İktidar ve direnme biçimlerinin her coğrafyada benzer özellikleri yansıttığını söyleyebiliriz. En azından onları buluşturan en önemli ortak paydanın hiyerarşik dikey yapıdaki bir siyasi, ekonomik, hukuksal örgütlenme ve yönetim anlayışı olduğunu, bu yönetim biçimlerine göre belirlenen, terkibi tanınabilir bir değerler sistemiyle kuşatılmış insan ile karşı karşıya olduğumuzu ayırt edebiliriz. Bu tabloda iktidar hiyerarşinin en üst basamağında, genellikle tüm kurum ve yan kuruluşları ile din devleti ya da bir monarkın denetimindeki ulus devletin alanında, yani kutsal ya da mutlak devletin yapısı içinde legal bir form ile karşımıza çıkar. Ya da gerçek anlamda bir aydınlanma, Rönesans ve reform sürecinden geçmemiş, kapitalizmi gerçek anlamıyla kurumlaştıramamış, burjuva kültürünü oluşturamamış, ithal yasaların dıştan dayatıldığı bir hukuk sistemi ile var kalmaya çalışan, demokrasinin emekleme dönemini yaşayan ülkelerde, Robert Mitchell'ın deyimiyle daha fazla iktidar biriktirme eğilimi oligarşik bir yapıya kayar ki, bu da demokratik olduğu iddiasındaki iktidarı, mutlak devlet anlayışındaki hiyerarşik yapılı iktidar biçiminden farksız kılar. Mutlak ya da kutsal devletin belirli bir formu vardır, görünür ve kendisini gösterir. Gücü oranında yücedir, her zaman yönetilenler üzerinde güçlü ve sarsılmaz olduğu düşüncesini yaratacak yollara başvurmayı devamlılığın bir zorunluluğu olarak benimser. Gerektiğinde kendisine karşı direnç oluşturan kişi ya da odakları şiddete başvurarak cezalandırma yolunu seçer. Tek ve yanılmaz gerçeğin kendi penceresinden görünen gerçek olduğu düşüncesindedir. Yönetilenleri bu pencere önüne yığarak evreni ve dünyayı oradan seyre zorlar. Hükmetmek için kullandığı geleneksel strateji sürüleştirme politikasıdır. Narsistiktir. Güç kavramına ve kendi güçlü imgesine tutkundur. Narsisizmi oranında gerçek kimliğine yabancılaşır, varoluş amacından uzaklaşır. Hantal ve statiktir, statikocudur, değişimlerden öresiye korkar. Bu nedenle zamanın akışına, değişimlere uyum sağlama yetisi sınırlıdır. Gelişebilmesi için ön koşul olan değişimlerden doğacak dinamizmi kullanmayı beceremez. Kreon'dan yani Antigone'den beri her değişimi üstesinden gelemeyeceği bir anarşizm tehlikesi olarak algılama gibi evrensel bir alışkanlığı vardır. Genellikle zamanı geriden izler, tarihi oluşturamaz, tarihin sınırlarında bir yerlerde gezinir durur. Önemli tarihsel dönemeçlerde kontrolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır ve ciddi bocalamalar geçirir. Özellikle toplumsal uyanışla beliren bu tür dönemlerde akıntıya kapılmamak için daha radikal önlemlere başvurur. Sertleşir, katılaşır ve halkın göremeyeceği yüksekliklerde kendisine bir yer bulur. Yücelik, ulaşılmazlık ve güç imgesini daha da keskinleştirerek Leviathan'a dönüşür. Baskının türlü biçimlerini, işkencenin akıl almaz türlerini ve aletlerini üretir, uygulamak üzere yeryüzüne iner, eyleme geçer. Bu aynı zamanda iktidarın kendisine karşı direnç oluşturan odaklara da hareket alanı yaratır. Antigone'de, Prometheus'ta, Jeanne d'Arc'ta olduğu gibi hükmedenin haksızlığı oranında direnmeyi haklı ve saygın kılar. Evrensel direncin sözleri. Platon'dan Aristoteles'e, Cicero'ya, Seneca'ya, İsa'dan Luther'e, Münzer'e, Moore'dan Campanella'ya, Bodden'den Hobbes'a, Locke'a, Rousseau'dan Engels ve Marx'a varıncaya kadar ideal devlet üzerine görüşlerini sistemleştiren hemen tüm düşünürler ve siyaset kuramcıları, iktidar birey toplum arasındaki ilişkiyi temelde öncelikle etik bir problem olarak ele alırlar. Bu siyasal etik temel üzerinde münzer ve uygar toplum ve devlet kuramlarının yaratıcıları Hobbes ve özellikle Locke, haksız iktidarlar karşısında bireyin ve toplumun doğal ya da yasal direnme hakkını kullanma koşullarının ve biçiminin yollarını ararlar. Bu arayışta Locke siyasal kargaşa ve iç savaş durumunda asıl sorumlunun iktidar olduğu düşüncesine ulaşır. Ona göre siyasal erkin halkın doğal haklarını çiğneyerek kendilerine gösterilen güvene aykırı davranışları halkın değil asıl yöneticilerin ayaklandıkları ve savaşı başlattıkları anlamına gelir. Yönetimin tiranca uygulamaları karşısında halkın aynı yöntemleri kullanılarak yönetenlere direnç oluşturması, güce güçle karşılık vermesi haklı olacaktır. Locke halkın devrim hakkını saklı tutarken direnişten nasıl alıkonacağı konusuna net bir açıklama getiremez. Geçmişin mitosları, tarihi ve sanatı iktidar karşısında direnen kahramanların öyküleriyle doludur. Onlar erk aktörlerinin yüceliği, ulaşılmazlığı, dağıttıkları adaletin haksızlığı oranında büyüyüp yücelen kahramanlardır. Akrepin kıskaçları arasında aynı çağda, aynı coğrafyada yaşamışlarcasına insanlığın iktidar karşısındaki evrensel direncini benzer sözlerle ifade ederler. İnanın ki dünya nimetleri ya da pis bir öz saygı için bu acıya katlanmıyorum. Yaşamı ben de çok seviyorum ama inançlarım her şeyin üstündedir. Giordano Bruno. Bana zalimlik edenlerin başkalarına zalimlik etmesini önlemişsem boşuna yakılmamışım demektir. Jean d'Arc. İsyan sebebini ortadan kaldırmak istemeyenler ne yüzle isyanı ortadan kaldırmak isterler? Eğer bundan ötürü bana asi diyorsanız peki kabul ben bir asiyim. Münzer. Kadılar müftüler fetva yazarsa, işte kement işte boynum keserse, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Pir Sultan Abdal. Değiştirmemi istediğiniz, yargılayıp benim için ölüm demek olan 23 yıla mahkum ettiğiniz düşüncelerimi ancak onlar hayata uymadığı, hayat onları reddettiği takdirde değiştirebilirim. Eşber Yağmur Dereli. Akrebin kıskacındakiler pis bir öz saygı ya da dünya nimetleri için bunca acıya katlanmadılar. Yaşam vaat ettiği her şeyi de sıradan tüm insanlar gibi hepsi de çok seviyordu. Ama düşünceleri, inançları her şeyin üzerindeydi. Pek azı dışında o nedenle acı çektiler, çekmekteler, dünya durdukça da çekecekler. Uçlarda dolaşmanın, özgün bir kişi olmanın hazzını yaşamayı, onurunu taşımayı hak eden, kendi tarihini insanlık tarihine katmayı, hatta tarihi yapmayı başarabilen idealistlerdi hepsi de. Onlar kutsal devlet normlarına göre ölçüyü kaçırsalar da Narkisos'un o muhteşem gölünün öte yakasında sonuçların illüzyonuna kapılmaktan çok nedenlere yönelen dikkat ve iradeleriyle insanlığın yitik cennetinin peşinden hep ileriye bakarak geleceğe yürüyen Prometheus'lardı. Kendi çağlarının koşullarında mutlu aydınlık bir insan dünyası uğruna verdikleri savaşım nesnellik ve gerçekçilik. Dillerinden düşürmeyen konformist aydınların, ben sevdalısı, bilgisiz, öngörüsüz, sorumsuz siyasetçilerin kavrayamayacağı denli kıyasıyaydı. Akrebin kıskacındakiler ideal ile gerçek hedef arasındaki mesafeyi, tüm engellere karşın bir daha asla geri dönmeyecek, dakikayı 60 saniyelik bir hızla koşarak kapatma ilkesince yürüyebilen insanlardı. En imkansız hedefi ulaşılabilir ama ulaşılmasa da yaklaşılabilir savıyla ufuklarına yerleştirme yürekliliğini gösterebilen devrimcilerdi. Kuşku duyan, düşünülmeyeni düşünebilen, düşüncelerini amaç edinebilen ve asla ödün vermeyen radikallerdi. Bu nedenle hepsi de asıl sorumluları tarafından zaafa uğratılmış ve giderek esnekliğini kaybetmiş, insana karşı işleyen sistemlerin kendisini karşısında korumaya almak durumunda kaldığı bir heretik yani inkarcı bir tehlikeli kişiydi. Aslında onlar demokratik olduğu iddiasındaki ülkelerde bile demokrasi idealiyle yola çıkıp mutlak devletin dar görüşü, dar sınırları içine çekilerek sinirlenmiş, çoğunluğun değil sadece mutlu azınlığın hak ve özgürlüklerini korumakla yetinen oligarşik bir yönetim ve hukuk anlayışının başarısızlığını tescil eden seçilmiş birer kurban kahramandı. Onlar gökyüzünde yıldızları seyrederek dar gönüllülere imkansız gelen insanlık düşleri kurarken, yer kürede ayakları taşlara takılmadan yürüyemeyenlerdi. Başkalarının ustalıkla dolaştığı yeryüzü onlar için sayısız tuzaklarla doluydu. Beyinlerinde yaşartıp yüreklerinde büyüttükleri her idealin, ağızlarından çıkan her sözün, kalemlerinin ucundaki her düşüncenin sistemleşmiş ön yargılar engeline takılması, yaşamlarının akrebin kıskaçları arasında solması kaçınılmazdı. Tarih boyunca zehirle, giyotinle, çarmıhla, yağlı iple, ateşle arındırılarak ölüme uğurlanışları, kapatıldıkları zindanlarda en acımasız işkenceleri, türlü yanılsamaların peşinde sürüklenerek günü kurtaran ve buna yaşamak diyen, belleksiz, hukuksuz, zavallı yığınların unutuşlarını ortak bir yargı gibi yaşadılar. Ama her koşulda katlanmayı bilerek, ölüme giderken bile akrebin kıskaçlarındaki güce dirençle karşılık verip o gücün ötesine geçerek özgürleşmeyi, kişi olmayı başarabildiler hepsi de. Gerçek sanatçı. Batı dünyasında Avrupa, 1968'de gençlikten son kez yükselen özgürlük ve barış çığlığını saymazsak, 1848 sonrasında devrim ve umut defterini kapattı. 20. yüzyılda Foucault'un açımladığı modern iktidara, özüyle biçimiyle onun yarattığı modern, daha sonra postmodern yaşama tümüyle teslim oldu. Bu bağlamda üretilen sanat giderek özden daha fazla yapı biçim ve biçem üzerinde yoğunlaşan, özde sadece hiçbir şey yapılamaz, yapamazsın derin anlamına ulaşabildiğimiz bir yön izledi. Hayatın pratiği içinde ve sanatta umut ve direniş ise doğuya düştü. Çünkü orada yaşamın özündeki dizge açıkça ve ısrarla bir şey yapılabilir, yapılmalı tezinin yinelenmesine olanak tanıyordu. Umut Paridora'nın o ünlü sandığında saklı kalan ve çoğumuz için bugün anlamını çoktan yitirmiş, içi boşalmış bir sözcük. Akrebin kıskacındakiler için ise dünyayı yerinden oynatma gücü verecek denli anlamlı, uğruna kayalara çivilenecek denli yaşama gücünü kışkırtıcı bir kavram. Özgürlük, eşitlik, adalet ve barışa giden yolun ilk adımı. Atılan ilk adımlar ve kat edilen mesafeler onlar için yaşamın ta kendisi. Yağmur Dereli'nin dediği gibi, yazın kalıcılaşması, sonbaharın ve kışın bir daha yaşanmaması umuda ve direnmeye bağlı. Bizim dünyamızı anlamlı kılan ise hayatın içinde tarihin derinliklerinde, bilimin ve sanatın engin arenasında onların yaşam öykülerini izleyerek görünenin ardındaki gerçeğin gizine ermek. Akrebin kıskacındakilerden biri Eşber Yağmur Dereli. Politik kimliğiyle de ülkenin içinden geçtiği kritik dönemlerin sıcak ortamında yer almış, olayların ve sonuçların yansımalarını değişik boyutlarıyla yaşamış bir devrimci aydın. Yaşadığı gerçek bir olaydan yola çıkarak sloganlara yaslanmadan yazdığı akrep oyunu ile kıyasıya eleştirdiği tekelci iktidar anlayışı ve sürüleştirilen toplum karşısında kendisine yeni bir direnme alanı oluşturuyor. Bu yeni alan sanatın engin, sınırsız, özgür alanı. Yağmur Dereli oyununda dönemin en keskin, en acıtıcı, gerçek sanatçının en önemli görevi olan çelişkileri sorgulayarak çağına ışık tutma ve ona müdahale etme misyonunu da yerine getiriyor. Eğer sanatın amacının bilim gibi, saf din gibi, felsefe gibi, yaşamda olmayan ve dengeyi arayışta daha adil, daha iyi, daha aydınlık bir dünya ülküsü olduğu tartışmasız kabul ediliyorsa, bu ülkü içtenlikle paylaşılıyorsa, geçmişin hayaletlerini ve ön yargıları bir yana bırakıp, akrebin işaret ettiği tarihsel çelişkilere, küreselleşme serüveninin, sıfır eşiğinde çelişkiler henüz gün ışığında görünebilir, tanımlanabilir durumdayken dikkatlice bakmak, onları özen ve ciddiyetle değerlendirmek gerekir. Özgür düşünceli, yaratıcı yapıcı insanı, dolayısıyla geleceğin eşitlikçi uygar toplumunu yaratmada, gerçek sanatın eğitici uygarlaştırıcı ışığından yararlanamayana ve gerçek sanatçıyı tanıyıp tanımlayamayana ne yazık. Türel Ezici, Cumhuriyet Dergi, 31-1-1999. 9. ayının sonu, sayfa 107.